Ayrım 5, sayfa 27. Ünite 5, Mondros'tan Lozan'a Türkiye. Mondros Ateşkes Antlaşması, Mütarekesi. Osmanlı Devleti'ne hasta adam teşhisi 1815'te konulmuştu. Bu hasta adamın mirasını paylaşmak ise şart meselesi olarak adlandırılmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın bitişini ifade eden Mondros Mütarekesi, bir anlamda bu şart meselesinin gerçekleşmesini ifade ediyordu. Mondros Mütarekesi Rauf Bey başkanlığındaki Osmanlı heyetiyle İtilaf Devletleri adına İngiliz Amiral Calthorp arasında 30 Ekim 1918'de Limne Adası'nın Mondros Limanı'nda imzalanmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümleri. İtilaf devletlerine mensup savaş esirleri ve Ermeni esir ve tutuklular derhal teslim edilecek. Osmanlı ordusu terhis edilecek, silah ve mühimmatlar teslim edilerek donanma İtilaf devletlerinin denetimine bırakılacak. Osmanlı suları ve Karadeniz'de bulunan torpiller temizlenecek. İtilaf devletleri Çanakkale ve İstanbul boğazlarıyla Toros tünellerini işgal edecekler. Kuzeybatı İran ve Kafkasya'daki Osmanlı kuvvetleri savaştan önceki sınırlara çekilecek, güneydeki ateşkes sınırları dışındaki Osmanlı kuvvetleri derhal İtilaf Devletleri kuvvetlerine teslim olacak. Bütün haberleşme ağı İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılacak. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edebilecek bir durum ortaya çıktığında Osmanlı ülkesinin dilediği yörelerini işgal edebilecekler. 7. madde. Vilayet-i Sitte'de 6 vilayette, Van, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Bitlis'te karışıklık çıktığı takdirde bu vilayetlerde işgal edilebilecek. 24. madde. Vilayet-i Sitte, İtilaf devletlerinin bir Ermeni devleti kurma niyetinde oldukları bölgeydi ve ateşkesin İngilizce metninde bu 6 vilayetten Ermeni vilayeti diye söz edilmekteydi. İşgaller. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında gerçekleştirilen işgaller bu antlaşmanın 7. maddesine dayandırılmaktaydı. İngilizler Musul ve İskenderun'u işgal ettiler. Boğazlar ve İstanbul'a İtilaf Devletleri donanmaları girdi. Daha sonra İngilizler Batum, Kars, Antep, Maraş, Hatay ve Konya'yı işgal ettiler. Fransızlar Dört Yol, Adana, Mersin ve Afyonkarahisar'ı işgal ettiler. İtalyanlar Antalya, Burdur, Muğla, Marmaris, Bodrum ve Fethiye'yi işgal ettiler. Yunan Başbakanı Venizelos da 18 Ocak 1919'da Paris'te toplanan barış konferansında Wilson ilkelerine dayanarak Batı Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesini istedi. Amerika, İngiltere ve Fransa Yunanistan'ın bu isteğini kabul ettiler. İtalya'nın bu bölgenin kendilerine verilmesinin planlandığını ve bu durumu kabul etmeyeceğini belirtmesi durumu değiştirmedi. Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal ettiler. İzmir'in işgali Türk milletinin bağımsız yaşama ve milli mücadele azmini kamçıladı. İşgallere karşı milli teşkilatlanmalar. 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa'nın yardımı ile 5 Kasım 1918'de Kars İslam Şurası toplanmış, yapılan kongreler sonrasında 17 Ocak 1919'da Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkatesi adıyla geçici bir hükümet oluşturulmuş, daha sonra İngilizlerin Kars'ı işgal etmesiyle dağılmıştır. 4 Aralık 1918'de Doğu Anadolu'yu savunmak amacıyla merkezi İstanbul'da olan Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti kurulmuştur. 1 Aralık 1918'de İzmir Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti kurulmuştur. Bu cemiyetle işbirliği halinde reddi ilhak prensibini savunan İzmir Müdafaa-i Vatan Heyeti kurulmuştur. İzmir'in işgalinden önce büyük bir miting düzenleyen bu cemiyet, Batı Anadolu'da milli direniş bilincinin oluşmasında öncülük etmiştir. Trabzon'da Pontus Rumlara karşı Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye Cemiyeti kurulmuştur. Çukurova'da Fransız tehlikesine karşı Adana Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti kurulmuştur. 29 Kasım 1918'de Milli Kongre adıyla ilk Ulusal Kongre İstanbul'da toplanmıştır. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin de milli mücadelede önemli katkıları olmuştur. Milli Mücadele Karşıtı Faaliyetler. Rumlar Etniki Eterya ve Mavri Mira örgütleriyle Doğu Trakya, Batı Anadolu ve İstanbul'u Yunanistan'la birleştirmek istiyordu. Pontus Rum örgütü de Karadeniz'de bir Rum devleti kurmayı hedefliyordu. Ermeniler de Doğu Anadolu ve Çukurova bölgesinde işgalcilik birliği yapmışlardır. Hınçak ve Taşnak örgütlerinin yanında Ermeni İntikam Alayı, Zaven Efendi Derneği gibi örgütlerle yıkıcı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Filistin'de bir devlet kurmayı düşünen Yahudiler de Allianz İsrailit adlı silahlı bir izci örgütü oluşturmuşlardı. Türkiye'deki imtiyazlarını koruyabilmek amacıyla da Makabi Cemiyeti adında bir dernek kurmuşlardı. Azınlıkların dışında bazı Türk ve Müslümanların da zararlı faaliyetleri olmuştur. Kürdistan Teali Cemiyeti, İngiliz Muhripler Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti bunlara örnek olarak gösterilebilir. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, teşkilatlanma ve kongreler. Mustafa Kemal Paşa 30 Nisan 1919'da Samsun ve Doğu Karadeniz'de asayişi sağlamak için 9. Ordu Müfettişliğine atanmıştır. Kazım Karabekir Paşa da doğudaki 15. Kolordu'ya komutan olarak atanmıştı. Mustafa Kemal Paşa Samsun'da ülkenin her tarafında askeri ve mülki erkan ile temasa geçerek halkı milli mücadele fikri etrafında birleştirmeye çalıştı. 25 Mayıs 1919'da Havza'ya geldi. Buradan sivil ve askeri yöneticilere gönderdiği bildirilerle işgallere karşı miting ve protestoların devam etmesini istedi. Amasya Genelgesi Tamimi. 22 Haziran 1919 günü yayınlanan genelge şu maddeleri içeriyordu. Vatanın ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti sorumluluğunun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş olarak göstermektedir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmalıdır. Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kuruluşun varlığı zorunludur. Sivas'ta acele bir ulusal kongre toplanacaktır. Her sancaktan üçer temsilci olacaktır. Bu meselenin milli bir sır halinde tutulması gerekmektedir. Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Genelge İstanbul'da olumsuz karşılandı. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geri çağrıldı. 7-8 Temmuz gecesi Erzurum'da telgraf başında görevinde azledildiği bildirilince Mustafa Kemal Paşa askerlikten de istifasını bildirdi. Erzurum Kongresi. Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Mustafa Kemal Paşa'yı heyeti faaliye başkanlığına getirdi. 23 Temmuz'da toplanan kongre çalışmalarını 7 Ağustos'ta tamamladı. Alınan temel kararlar: mevcut sınırları ile vatan bir bütündür, bölünemez. Vatanın bütünlüğünün, milli istiklalin, hilafet ve saltanatın korunması için Kuvayi Milliye'yi amil, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Hristiyan unsurlara bütünlüğü bozacak imtiyazlar verilemez. İşgal emeli beslemeyen bir devletin yardımı memnuniyetle karşılanacaktır. İşgallerle mücadele edilecektir. Hükümet derhal meclis-i mebusanı toplayarak hükümet işlerinin meclisin denetimine alınmasına çalışacaktır. Bir temsil heyeti oluşturulmuş ve başkanlığına da Mustafa Kemal Paşa getirilmiştir. Sivas Kongresi. Kongre 4 Eylül 1919'da toplandı. Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına seçildi. Kararlar: manda ve himaye asla kabul edilemez. Mütarekenin imzaladığı tarihteki milli sınırlar bölünemez. Mebusan meclisi bir an önce toplanmalı. Temsil heyeti bütün yurdu temsil etmeli. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altında toplanacak. İrade-i Milliye adlı gazete çıkarıldı. Erzurum Kongresi'ndeki kararlar kabul edilerek genişletildi. Batı Anadolu Kongreleri. Yunanlılara karşı Kuvayi Milliye'nin sevk ve idaresiyle ilgili 28 Haziran 1919'da Balıkesir'de bir kongre toplandı. Bursa eski valisi Hacı Muhittin Bey'in başkanlığında bir heyet seçildi ve cephenin takviyesi konusunda bazı kararlar alındı. 26-31 Temmuz tarihlerinde daha geniş katılımlı 2. Balıkesir Kongresi düzenlendi. 16-25 Ağustos tarihlerinde Alaşehir'de bir kongre toplandı. 13 Eylül'de Balıkesir'de 3. kongre toplandı. 7-8 Temmuz 1919'da Nazilli'de bir kongre toplandı. 23 Eylül'de Nazilli'de 2. kongre toplandı. 45 kişilik bir heyet oluşturularak cephenin lojistik işleriyle ilgili görev paylaşımı yapıldı. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması ve misak-ı milli. Damat Ferit hükümeti istifa etti, yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Ali Rıza Paşa heyeti temsiliye ile temasa geçmenin yararlı olacağını düşünüyordu. Bu amaçla Salih Paşa'yı Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek üzere Amasya'ya gönderdi. İstanbul hükümeti ile heyeti temsiliye arasında 20-22 Ekim tarihlerinde Amasya protokolleri olarak geçen protokoller imzalandı. Bu protokollere göre Paris Barış Konferansı'na gidecek heyetin seçiminde heyeti temsiliyenin tercihleri dikkate alınacak. Meclis-i Mebusan'ın bir an evvel toplanması sağlanacak. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri İstanbul hükümetince tanınacak. Seçimler yapıldı ve Meclis-i Mebusan 12 Ocak 1920'de toplandı. Milli Mücadele Yanlısı milletvekilleri Felah-ı Vatan grubunu kurdular. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin en önemli icraatı 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli'nin ilanıdır. Misak-ı Milli kararları. Müslüman çoğunluğun dışında kalan yörelerde halkın geleceği halkın serbest oyu ile belirlenecektir. Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oyuna başvurulabilecektir. İstanbul ve hilafetin güvenliği korunmak koşuluyla boğazlar ticaret gemilerine açılabilir. Azınlık hakları civar ülkelerdeki Müslümanların haklarının korunması şartıyla korunacaklar. Bütün sınırlamalar ve kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Misak-ı Milli'nin ilanından sonra baskılara dayanamayan Ali Rıza Paşa hükümeti istifa etti. Yerine Salih Paşa hükümeti kuruldu. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edildi. Milliyetçi mebuslar Malta'ya sürüldü. İstanbul'un işgali üzerine Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920'de temsil heyeti adına olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara'da toplanması için bir genelge yayınladı. Seçimler yapıldı. 23 Nisan 1920 günü Ankara'da yeni meclis açıldı. TBMM'nin açılması ve milli mücadelenin hamisi olması İngilizleri ve ihtilaf devletlerini tedirgin etti. Kurulan Damat Ferit Paşa hükümetleri İngiliz yanlısı politikalar izleyerek TBMM'ye karşı isyanları teşvik etti. Düzce, Hendek, Adapazarı, Yenihan, Yozgat, Boğazlayan, Afyon, Konya yörelerinde isyanlar çıktı. Koçgiri ve Anzavur ayaklanmaları da bunlara eklendi. TBMM bu durumda Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkardı. İstiklal mahkemeleri kurdu ve ayaklanmaları bastırdı. Sevr Antlaşması 22 Haziran 1920'de Yunan kuvvetleri İtilaf Devletlerinin yönlendirmesiyle Batı Anadolu'dan taarruza geçerek TBMM'yi sindirmeyi planlıyorlardı. 10 Ağustos 1920'de Damat Ferit Paşa Başkanlığındaki Saltanat Şurası Paris'in Sevr semtinde Osmanlı Devleti'ni parçalayan anlaşmayı imzaladılar. Bu anlaşmaya göre Türkiye'ye İstanbul ile Ankara, Kastamonu vilayetlerini kapsayan küçük bir coğrafya bırakılıyordu. Boğazlar uluslararası bir kamuoyunun yetkisinde olacaktı. Batı Anadolu'nun büyük bir kısmı ve Doğu Trakya Yunanistan'a verilecekti. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan ve onun güneyinde özerk bir Kürdistan kurulacaktı. Çukurova bölgesi Sivas ve Malatya Fransız nüfuz bölgesi olacaktı. Akdeniz bölgesi ve Konya civarı İtalyan nüfuz bölgesi olacaktı. Kapitülasyonlar genişletilerek uygulanacaktı. Ülkeden ayrılan gayrimüslimler dönebilecek ve Osmanlı Devleti bunların zararlarını karşılayacaktı. Sevr Antlaşması Osmanlı Parlamentosu'nun imzası olmadığı için yürürlüğe giremedi. Kurtuluş Savaşı. TBMM düzenli orduya geçene kadar İngilizlerle mücadele eden silahlı direniş güçleri Kuvayi Milliye'dir. Ülkenin hemen her tarafında oluşan bu kuvvetlere Kuvayi Milliye, Müfreze, Mücahidin, Gönüllü, Alay, Milli Tabur, Milli Bölük gibi isimler verilmiştir. Doğu Cephesi. Erzurum'daki Kazım Karabekir'in komutasında olan 15. Kolordu dağıtılmamıştı. 2 Haziran'da TBMM seferberlik ilan etmiş ve 15. Kolordu Şark Cephesi komutanlığına çevrilmiştir. Ermenilere karşı taarruza geçen Türk ordusu Sarıkamış ve Kars'ı kurtarıp 7 Kasım'da Gümrü'ye girmiştir. 3 Aralık 1920'de Gümrü Antlaşması ile Ermeniler Türklerin isteklerini kabul etmek zorunda kalmışlardır. TBMM'nin ilk askeri ve siyasi zaferi olan Gümrü Barışı'ndan sonra doğudaki birlikler Yunanlılarla mücadele için batıya kaydırıldı. 16 Mart 1921 Rusya ile yapılan Moskova Antlaşması ve 13 Ekim 1921'de Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile imzalanan Kars Antlaşması ile Batum dışındaki yerler Türkiye'ye verilmiş oldu. Güney Cephesi 1919 Paris Barış Konferansı'nda Fransızlar Çukurova bölgesini, İngilizler ise Antep, Urfa, Maraş'ı işgal ettiler. 15 Eylül 1919'da İngiltere ile Fransa arasındaki anlaşmaya göre İngilizler Filistin ve Irak'a, Fransızlar da Suriye ve Lübnan'a mandater devlet olarak yerleşme kararı alınca İngilizler Antep, Urfa ve Maraş'ı Fransızlara bıraktılar. Bu bölgede ve illerde oluşan Kuvayi Milliye Fransızlara ve Ermenilere karşı mücadele etti. Adana'da Yüzbaşı Osman, Tufan Bey Fransızlara karşı önemli başarılar kazandı. Maraş'ta Sütçü İmam mücadeleyi başlattı. Antep'te Teğmen Sait Şahin Bey ve Kılıç Ali Bey komutasındaki Kuvayi Milliye birlikleri önemli başarılar elde ettiler. Fransızlar Batı cephesindeki Sakarya zaferinden sonra 20 Ekim 1921'de TBMM hükümeti ile Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Hatay dışında işgal ettiği yerleri boşalttı. Batı cephesi Ayvalık'ta 172. Alay Komutanı Ali Çetinkaya komutasındaki birlikler büyük bir direniş gösterdiler. İstiklal Savaşı'ndaki ilk silahlı ordu direnişi olarak kabul edilen bu direniş, düzenli orduya olan ihtiyacı da ortaya çıkarmıştır. Afyon ve Pozantı kongreleriyle tüm Kuvayi Milliye'nin birleşmesi sağlanmıştır. Albay İsmet Bey, Batı Cephesi Komutanlığı'na, Albay Refet Bey, Güney Cephesi Komutanlığı'na atanmışlardır. Batı Cephesi Devamı 1. İnönü Muharebesi Çerkez Ethem'in TBMM'ye karşı ayaklanması sırasında Yunan kuvvetleri taarruza geçtiler. Türk ordusu 9 Ocak 1921'de İnönü civarında Yunanlılar ile karşılaştı ve bu Yunan taarruzunu püskürtmeyi başardı. Batı cephesinde kazanılan ilk zafer oldu. TBMM'nin yurttaki otoritesi ve saygınlığı arttı. TBMM Londra konferansına çağrıldı. Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı ve Moskova TBMM'yi tanıdığını bildirdi. 2. İnönü Muharebesi 23 Mart 1921'de Yunan kuvvetleri tekrar taarruza geçtiler. 31 Mart'ta Yunan kuvvetleri büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldılar. Kütahya ve Eskişehir Muharebeleri 8 Temmuz'da başlayan Yunan taarruzu sonucu sayıca az olan Türk kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Eskişehir bölgesine çekilen Türk kuvvetleri buradaki çarpışmalardan sonra Sakarya Irmağı'nın gerisine çekilmek zorunda kaldı. TBMM bu durumda Mustafa Kemal Paşa'ya 3 ay süreliğine başkomutanlık yetkisi verdi. Mustafa Kemal Paşa tekalifi milliye emirlerini yayınlayarak seferberlik ilan etti. Sakarya Meydan Muharebesi 22 Ağustos 1921'de Yunan ordusu ile Türk ordusu karşılaştı. Mustafa Kemal Paşa'nın askerlik literatürüne giren "Hattı müdafaa yoktur, satığı müdafaa vardır, o satıhta bütün vatandır" sözü Türk ordusunun temel stratejisini oluşturmuştur. Sakarya'da var olma mücadelesi zaferle sonuçlanmıştır. Sakarya zaferinin sonuçları Fransa ile 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması imzalanmış ve Fransa TBMM'yi tanımıştır. Kafkas devletleri ile 13 Ekim 1921'de Kars Antlaşması imzalanarak doğu sınırımız tam anlamıyla güvenceye alınmıştır. Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ve mareşallik unvanları verilmiştir. Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi Mustafa Kemal Paşa'nın idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde düşman kuvvetleri dağıtıldı. Yunan başkomutanı esir alındı. Türk ordusu Yunan ordusunu İzmir'e kadar takip etti ve 9 Eylül'de İzmir'de kurtarıldı. 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Buna göre Yunanlılar Doğu Trakya'yı 15 gün içinde boşaltacaklar, 30 gün içinde de Türklere devredilecekti. 1. Doğu Trakya bölgesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin yürürlüğe konulmasıyla savaşılmadan elde edilmiştir? A. Ankara Antlaşması, B. İstanbul Antlaşması, C. Berlin Antlaşması, D. Mudanya Antlaşması, E. Lozan Barış Antlaşması. Yanıt D. Mudanya Antlaşması. 2. Milletin güvenini kazanmış kişilerin katılacağı milli bir kongrenin Sivas'ta toplanması düşüncesi ilk kez nerede gündeme getirilmiştir? A. Samsun'da, B. Havza'da, C. Amasya'da, D. Erzurum'da, E. İstanbul'da. Yanıt C. Amasya'da. 3. Türkiye'ye karşı işgal emeli beslemeyen herhangi bir devletten dış yardım alınabileceği kararı ilk kez aşağıdaki kongrelerden hangisinde alınmıştır? A. Balıkesir Kongresi'nde, B. Erzurum Kongresi'nde, C. Sivas Kongresi'nde, D. Alaşehir Kongresi'nde, E. Nazilli Kongresi'nde. Yanıt B. Erzurum Kongresi'nde. 4. 1. İnönü Savaşı'nda kazanılan zaferin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. İtilaf devletlerinin misak-ı milliyi kabul etmesi, B. Düzenli ordunun kurulmasına hız verilmesi, C. Mustafa Kemal Paşa'nın komutanlığına getirilmesi, D. İstanbul hükümetinin TBMM'yi resmen tanıması, E. TBMM'nin Londra konferansına davet edilmesi. Yanıt E. TBMM'nin Londra konferansına davet edilmesi. 5. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan biri değildir? A. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tek çatı altında toplanması, B. Mebusan Meclisi'nin toplanması, C. Ankara'da TBMM'nin açılması, D. Heyet-i Temsiliye'nin genişletilmesi, E. Manda ve Himaye'nin kabul edilmemesi. Yanıt C. Ankara'da TBMM'nin açılması. 6. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması değerlendirildiğinde çıkan en önemli sonuçlardan biridir? A. Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde reform yapılmasının kaçınılmaz olması, B. Osmanlı Devleti'nin fiilen sona ermesi, C. Padişahın yetkilerinin korunması, D. İstanbul ve Boğazların güvenliğinin sağlanması, E. İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'ne varlığını sürdürmesi konusunda güvence vermesi. Yanıt B. Osmanlı Devleti'nin fiilen sona ermesi. 7. Türk İstiklal Savaşı'nın ve İnkılap tarihinin çok önemli bir belgesi sayılan Amasya Genelgesi'nde belirtilen İstiklal Savaşı'nın yöntemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? A. İstanbul hükümeti üzerine aldığı vazifeyi yerine getirememektedir. B. Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir. C. Hristiyan azınlığa milli varlığımızı bozacak ayrıcalıklar verilemez. D. Yapılacak her türlü faaliyette Mondros Mütarekesi'ne bağlı kalınmalıdır. E. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yanıt E. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 8. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgallere karşı oluşturulan hareketleri bir araya getirmek amacıyla 29 Kasım 1918 tarihinde kurulan yeni örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, B. Selamet-i Umumiye Komitesi, C. Teceddüt Fırkası, D. Milli Kongre, E. Milli Dayanışma Hareketi. Yanıt D. Milli Kongre. 9. TBMM'nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur. TBMM kanun yapma ve yürütme yetkisine sahiptir. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kabine sistemine geçildiği, B. Saltanatın yok sayıldığı, D. Yasama yürütmenin TBMM'ye ait olduğu, D. Halifenin yok sayıldığı, E. İstanbul hükümetinin yok sayıldığı. Yanıt A. Kabine sistemine geçildiği. 10. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi sonucunda çıkarılan gazetedir? A. İrade-i Milliye, B. Tercüman-ı Ahval, C. Servet-i Fünun, D. Genç Kalemler, E. Emek Gazetesi. Yanıt A. İrade-i Milliye. 11. Fransızlar Sakarya zaferinden sonra hangi antlaşmayı imzalayarak Hatay dışındaki işgal ettiği diğer bölgelerden çekilmiştir? A. İstanbul Antlaşması, B. Mudanya Ateşkes Antlaşması, C. Ankara Antlaşması, D. Edirne Antlaşması, E. Paris Antlaşması. Yanıt C. Ankara Antlaşması. 12. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? A. 20 Ekim 1921, B. 11 Ekim 1922, C. 24 Temmuz 1923, D. 30 Ekim 1918, E. 15 Mayıs 1921. Yanıt B. 11 Ekim 1922. 13. Düzenli Türk ordusunun ilk başarısını gösterdiği cephe aşağıdakilerden hangisidir? A. Güney Cephesi, B. Doğu Cephesi, C. Çanakkale Cephesi, D. Batı Cephesi, E. Kanal Cephesi. Yanıt D. Batı Cephesi. 14. Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir? A. Erzurum Kongresi, B. Havza Genelgesi, C. Nazilli Kongresi, D. Balıkesir Kongresi, E. Alaşehir Kongresi. Yanıt A. Erzurum Kongresi. 15. Yunanlıların yenilgi olarak kabul etmeyip Taarruz-i Keşif adını verdikleri savaş aşağıdakilerden hangisidir? A. 2. İnönü, B. Eskişehir-Kütahya, C. 1. İnönü, D. Sakarya, E. Büyük Taarruz. Yanıt C. 1. İnönü. 16. Osmanlı Devleti'nin 1919 yılı bütçesinin onaylanmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. İtilaf devletlerinin işgallerinin başlaması, B. Duyun-u Umumiye yönetiminin baskısı, C. Meclis üyeleri arasındaki anlaşmazlık, D. Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi'nin toplanamaması, E. Mebusan ve Ayan Meclisleri arasındaki anlaşmazlık. Yanıt D. Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi'nin toplanamaması. 5. ayrımın sonu. Sayfa 34.